Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımıza hoş geldiniz. Zühd konusundayız. 467. hadis-i şerif Riyas-ı Salihinden. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ اُحُدٍ ذَهَبًا لَسَرَّنِي أَلَّا تَمُرَّ عَلَيَّ ثَلَاثُ لَيَالٍ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ اِلَّا شَيْءٌ اُرْسِدُهُ لِدَيْنِ Eğer Uhud dağı kadar altınım olsa, borç ödemek için sakladığım dışında, ondan yanımda bir miktar varken üzerimden 3 gece bile geçmemesi beni sevindirir. Sadece borç varsa borç için, borçları ödemek için ayırayım. Onun dışındakiler üzerinden 3 gün geçmesin. Gece denilmesi buradan gün manasında. Gece ilk defa önce gece geldiği için Araplar günü gece olarak da ifade edebiliyorlar. 3 gün derken mesela 3 gece diyebiliyorlar onun için. Bunu geceye gündüz, gün olarak anlamak lazım. 3 gün geçmesin üzerinden diyor. Onu dağıtayım. Açıklamalar, bundan önceki hadiste genişçe ifade edildiği gibi önceki programda eline para ve mal geçen zengin olan kişinin borcunu öncelikle ödemesi gerekir. Borç ödeme sadaka vermekten daha önemli ve önceliklidir. Önce borç, sonra sadaka. Borçlu olan zekat bile gerekmiyor. Bu sebeple ve malın hakkını vermek şartıyla zenginlik ve mal biriktirmek dinimizde yasaklanmamıştır. Zekatını verdikten sonra, borcunu ödedikten sonra kişinin helal malından biriktirmesi haram değil, yasak değil. Bununla birlikte elinde bulunan malı Allah yolunda sarf etmek insana büyük sevap kazandırır. İslam'ın en önemli esaslarından birisi başta imandan sonra namaz, sonra mal vermek. Yani zekat ve sadaka geliyor. Nitekim Bakara suresine baktığımızda Kur'an-ı Kerim'in en önemli ana konularını ihtiva eden Bakara suresine baktığımızda konular sırayla geliyor. Sona doğru infak ayetleri geliyor. İnfak ve tasadduk ayetleri, tasadduk, infak edebi. Uzunca bunlar üzerine duruluyor. Yani bunlara genişçe yer ayrılması, namaz gibi, oruç gibi, haç gibi genişçe yer ayrılması bu ibadet hatta biraz daha onlardan fazlaca haçtan, hac ayetlerinden, oruç ayetlerinden daha fazla infak ayetleri var. Yer ayrılması malla yapılan bu ibadetin zekat ve infakın ne kadar önemli olduğunu göstermeye kafidir. Dolayısıyla infak insan için çok önemlidir. Kur'an-ı Kerim pek çok ayetiyle Peygamber Efendimiz'in hadisleri Müslümanları mallarını Allah yolunda harcamaya teşvik eder. Mal bir imtihan. Nasıl kullanacağımıza Cenab-ı Hak bakacak, kaydedecek. Dünya geçici. Dolayısıyla bu dünyada bu imtihanı kazanmak için çalışmak lazım. Ancak bu harcamanın kendisini ve ailesini yoksul veya başkasına muhtaç bırakmayacak şekilde olması tavsiye edilmiştir. Yani insan infak ederken kendisini zor durumda bırakmayacak, evlatlarına, ailesini zor durumda bırakmayacak. Önce kendi ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra, ailesinin ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra fazlasından istediği kadar infak edebilir. Hadisten öğrendiklerimiz, bir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fakirlik korkusu çekmez, dünyaya ve dünyalığa değer vermezdi. İki, insan hayatta sağlık ve sıhhat içindeyken malından harcayabilmelidir. Sağlıklıyken, sıhhatlıyken, hatta hayatın belki böyle zorlukları, ümitleri, yapılacak işler, işte işi büyüteceğiz, çoluk çocuk evlendireceğiz gibi böyle paraya ihtiyaç duyan işler varken yapılan infak çok daha sevap, çok daha faziletli. Ama bütün işler bittikten sonra artık yapacak bir iş de kalmamış. Eldeki maldan infak etmek o da güzel, o da faziletli ama önceki kadar değil. Efendimiz işte infaktan hiç korkmazdı. Hakikaten Uhud dağı kadar malı olsa 3 gün bekletmeyeceğini söyleyen bir İnsan infakı, tasadduku ne kadar sevdiğini, ne kadar önem verdiğini göstermiş olur. Gerçekten Efendimiz'e böyle dağ gibi yığılan mallar gelmiş. Bir bölgenin, Bahreyn'in işte cizyesi, haracı toplanmış. Ganimetler zaman zaman gelmiş. Yüklü miktarda. Efendimiz diyor hiç o mala bakmadan eliyle gösterdi. Mescidin arkasına onları yığın. Mescidin arka tarafına diyor yığdılar dağ gibi mal. Peygamber Efendimiz mihraba geçti. Namazını kıldırdı. Namazdan sonra geldi bu malın başını diyor. Durdu. Her gelene verdi. Muhtaçları çağırıp verdi. O diyor dağ gibi malı, mülkü artık orada ne vardıysa onu diyor bitirmeden Efendimiz oradan kalkmadı. Yani bunu bizzat tatbik ettiği de olmuş. Efendimiz sadece temennide ibaret değil. Üçüncü ibret hadisten alacağımız ders nedir? Kul borcuna karşı duyarlılık Müslümanların çok dikkat etmesi gereken vazifelerden biridir. Kul hakkı, kul borcu. Borcu önce ödemek gerekir. Efendimiz hep o şartı koyuyor, o istisnayı koyuyor değil mi? Borç için ayırdığım hariç. Malın varsa önce borcunu ödeyeceksin, sonra infak edeceksin veya diğer ihtiyaçlara harcayacaksın. Onu Efendimiz baştan ifade ediyor. Zühdle ilgili diğer hadis-i şerife geçiyoruz. Riyaz-ı Salihin'in 468. hadis-i şerifi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar. Unzuru ila men huve esfele minkum ve la tenzuru ila men huve fevkakum fehuve ecderu elle tezderu ni'metallahi aleyküm. Buhari rivayetinde İzâ nazara ahadukum ila men fuddule aleyhi fil mal vel halk fel yanzur ila men huve esfele minhu. Hayat şartları sizinkinden daha aşağı olanlara bakınız. Sizden aşağıda olanlara bakınız. Daha fakir, daha zor durumda olan, daha zayıf. Sizden daha üstün olanlara bakmayınız. Daha zengin olanlara, daha güçlü kuvvetli olanlara bakıp da niye ben de böyle değilim diye haset etmeyiniz. Bu Allah'ın üzerinizdeki nimetini hor görmemenize daha uygun bir davranıştır. Yani aşağıya bakarsan, alt tarafına bakarsan üzerindeki nimetleri hor görmezsin. Allah'a şükredersin, hamd edersin. Yukarı bakarsan bu sefer de şükretmek aklına gelmediği gibi bu sefer de kıskançlık, haset, şikayet gibi duygular kalbine dolar. Niye bende yok, niye bende olmadı, onda var gibi bu kötü duygular doluşmaya başlar. Dolayısıyla gerçekten basit bir şey yani insan durduğu yerden gözünü ne tarafa çevirirse ona göre duygular değişiyor, kalbi durumu değişiyor. Müslüman için önemli olan şükürdür. Cenab-ı Hakk'ın lütuflarına, ihsanlarına şükretmektir. Şükrederse artacağını bilir Müslüman. Cenab-ı Hak öyle bildirmiştir. Ve kendisine Cenab-ı Hak az verdiyse bunun bir hikmeti vardır mutlaka. Öbürküne çok verdiyse onun da bir hikmeti vardır. Cenab-ı Hak hakimdir. Her yaptığı işi hikmetle yapar. Her verdiği hükmü hikmetle verir. Onu bilen bir Müslüman bu konuda aldırmaz durumuna. Sadece şükretmesini bilir, ahirete hazırlanmasını bilir. Buhari rivayet ise şöyle, sizden biriniz mal ve yaratılış bakımından kendisine üstün olana bakarsa hemen kendinden daha aşağı derecede olana baksın. اِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ اِلَى مَنْ فُضِّلَّ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنْزُرْ اِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ. Rast gelir, olur ki gözüne daha zengin birisi ilişir. Daha sağlıklı, daha vücudu yapılı, güçlü, kuvvetli birisini görürsün. Tam ona böyle gıpta ederken birden diyor aşağıya çevir gözünü. Daha fakir, daha zayıf, daha hasta. İnsanlara bak, onları düşün, hastaneleri ziyaret et ve haline şükret. Bu durum kişiyi şükreden kullardan olması için daha iyi, ona daha çok yardımcı olacak bir durumdur. Hadisle ilgili açıklamalar. Önce hadis usulüyle ilgili bir hususa işaret edelim. Musannif İmam en-Nevevi bu rivayetin birinci kısmının müttefekun aleyh olduğunu, yani Buhari ve Müslüm'ün birlikte rivayet ettiklerini, buradaki rivayet lafzının ise Müslüm'e ait olduğunu söylemiştir. Unzuru ila men huve esfele minkum. Lafız Müslüm'e ait ama ufak tefek farklılıklarla birlikte aynı mana Buhari'de vardır. Dolayısıyla bu hadis müttefekun aleyh. Buhari ve Müslüm'ün ittifak ettiği, ittifakla rivayet ettikleri en sağlam hadislerden birisidir. Halbuki Buhari'nin kitabında bu rivayet bulunmamaktadır. Bu sebeple biz sadece Müslüm'ün kitabındaki yerini gösterdik. Belki burada nüsha farklılıkları olabiliyor. Yazma, el yazma nüshalarda bu tür bazı müstensihler, istinsa edenler, kitabı kopyalayanlar eksik kopyalayabiliyor. Belki İmam Nevevi'nin elindeki nüshada vardı. Bizim elimizdekinde yok. Belki de bir hataydı. İmam Nevevi müttefikün aleyh olduğunu söyledi ama gerçekte öyle zannetmiş olabilir. İnsandır çünkü o da zaten genç yaşta 41-42 yaşlarında vefat etmiş. Bu kadar eser yazıp 40'lı yaşlarda vefat etmek de yani insan demek ki daha çok hayatını çok çalıştığını gösteriyor. Çok çalışırken de böyle hata etmesi normaldir tabii ki. İkinci rivayet ise İzâ nezara ahadukum rivayeti ise musannifimiz tarafından belirtildiği gibi sadece Buhari'ye ait olmayıp kaynağı tarafımızdan gösterildiği gibi aynı zamanda Müslim'in kitabında da yer almaktadır. Yani müttefikun aleyh olan ikinci rivayettir. O zaman demek ki Hazret burada bir karışıklık oldu. Yorgunluğuna denk geldi. Gece geç vakitlere kadar çalışmıştı. Son anlarda artık kafa iyice yoruluyor. O esnada yapılan işle ilk vakitlerde, sabahın ilk vakitlerinde yapılan iş arasında fark oluyor tabii ki. Dinçken, dinlenmişken yapılan iş daha sağlam, daha verimli olurken, daha hızlı olurken yorgunluk zamanlarına denk gelen işler biraz daha yavaş ilerliyor ve hata ihtimali daha çok oluyor. Dikkat daha dağınık oluyor. İşte istinsa edenlerde bunu görüyoruz. Bir yerde çok fazla hata çıkmıyor. Müellif iyi, sağlam gidiyor ama bir yerde bakıyorsunuz hatalar çoğalmaya başlıyor. Yani diyorsunuz ki müellif, yani müstensih kopyalayan kimse demek ki yorulmuş. Başlarda dinçti, dinlenmişti. Daha sağlıklı bir yazı, metin ortaya koyarken zamanla yoruldukça artık hatalar çoğalmaya başlıyor. Kitaplara baktığımızda bunu görebiliyoruz. Dünyada her insanın maddi ve manevi konumu aynı değildir. İnsanlardan bazısı zengin, bazısı fakirdir. Bazı insanlar daha müttaki ve dindar, bazıları ise onlardan daha aşağı seviyededir. Boyu postu farklıdır, sağlık durumu farklıdır. Dünya zenginliği sadece mal, mülk ve para cinsinden varlık olarak değil, çoluk çocuk, güç kuvvet, mevki, makam gibi şeyler cinsinden de olabilir. İnsanlar çoğu kere bu dünyalıklara özenirler. Fakir zengine, çocuğu olmayan veya az olan çocuğu çok olana, bir mevki ve makam sahibi olmayan mevki ve makam sahibi olana özenir, gıpta eder. Halbuki bu çok da doğru değildir. Çünkü fakir olduğunu söyleyenlerden daha fakir olan, çocuğu olup da buna herhangi bir sebeple sevinemeyen, bir makam sahibi olup da onun vebalini taşıyamayan nice insan vardır. Kişi eğer özenecekse bu gibi geçici şeylere değil, kalıcı ve Allah katında değeri olan şeylere özenmelidir. Zengin olup zenginliğini Allah yolunda harcayana özenilebilir. Takva ehli ve dindar bir kimseye, ilim sahibi olup ilmini Allah yolunda kullanana özenmek lazımdır. Çünkü bu özellikler kalıcı ve Allah katında değerli olan şeylerdir. Vel bakiyatü salihat, baki olan salih ameller işlemeye bunlar vesiledir, yardımcıdır. Bu sebeple Peygamber Efendimiz dünyalık yönünden herkesin kendisinden daha aşağı derecede olanlara bakmasını tavsiye etmiştir. Maddi yönden, dünyalık yönünden bizden aşağıda olanlara bakmamız kalbimizin selamet açısından çok önemli. Böylece herkes kendi bulunduğu hale hamd ve şükretme imkanına kavuşmuş olur. Bu konudaki bir rivayetten din hususunda kendinden üstün olanlara bakıp onlara uyan, dünyalık noktasında kendisine aşağı olanlara bakıp Allah'ın kendisine onlardan üstün kıldığına hamd eden kimsenin Allah katında şükreden ve sabreden biri olarak yazılacağını, din hususunda kendisinden aşağı olarak bakan, dünyalık noktasında ise kendinden üstün olanlara bakıp onların derecesine çıkamadığına üzülen kimsenin ise Allah katında şükreden ve sabreden biri olarak yazılmayacağını öğrenmekteyiz. Efendimiz bunu da bize bildirmiş. Tirmizi kıyamet bölümünün, kıyamet kitabının 58. babında geçen bir hadis-i şerifte Efendimiz bunu bize bildirmiş. Hadisten öğrendiklerimiz, Müslüman bir kimsenin dünyalık işler, mal, mülk ve zenginlik gibi konularda kendisinden aşağı derecede olanlara, din işlerinde ve manevi faziletler konusunda daha üstün olanlara bakması sünnete uygundur. İki insan bulunduğu hale hamd etme ve şükretme faziletine sahip olabilmelidir. Zühdle ilgili diğer bir hadis-i şerif, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlar. Ta'ise abdüddinar ve dirhem vel katife vel hamisa in u'tiye radıya ve illem yu'ta lem yarda. Ravahul Bukhari. Altın, gümüş, kadife ve ipeye kul olanlar helak oldular. Bunların kulları vardı. Altın, gümüş, kadife, ipek. Eğer onlara istedikleri verilirse razı olur, verilmezse razı olmazlar. Bütün gözlerini mala dikmişlerdir. Kendisine mal verilirse, Peygamber Efendimiz veya devlet başkanı verirse memnun olurlar. Bir müddetliğine tabii ki, bir müddet sonra tekrar istemeye, sızlanmaya başlarlar. Verilmezse de ondan kötüsü yoktur. Atıp tutarlar, aleyhinde konuşurlar, huzurları kaçar. Açıklamalar, İmam Nevevi'nin kısa rivayetini tercih ettiği bu hadisin Buhari'nin Kitab-ül Cihad'ındaki daha uzun rivayetinin baş tarafının anlamı şöyledir. Buhari Cihad 70. babda altın, gümüş, elbise kulu olan kimseler sürünsün, kahrolsun bedduası var Peygamberimizin. Altına, gümüşe, kul, köle olanlara. Böyle menfaat düşkünü kişiye işlediği hayrın karşılığı Allah tarafından verilirse razı olur. Verilmezse Allah'ın takdirine kızar, öfkelenir, kadere isyan eder. Böyle menfaat düşkünü sürünsün, hüsrana yuvarlansın. Vücuduna diken batsın da cımbızla çıkaran bulunmasın. İşte bu sebeple cennet her hayır ve saadet Allah yolunda cihad için atının dizginine sarılmış olan kula layıktır. Önemli olan bu dünya varlıklarını, nimetlerini ahiret sermayesi edebilmek, Allah'ın dinini neşretmek için bunları kullanabilmek, cihad için bunları kullanabilmek. İslam'ın geliş gayesi insanları sadece Allah'a kul olma şuuruna kavuşturmak, Allah'tan başka her kişiye ve eşyaya kulluktan, geçici şeylere tapınmaktan ve onları kutsallaştırmaktan kurtarmaktır. İnsanın en büyük putu da herhalde mal mülktür. Ona kulluktan da insanı kurtarmaktır İslam'ın hedefi. İnsanların tapındığı ve tanrılaştırdığı şeyler sadece kutsallaştırdıkları şahıslar veya kendi elleriyle yaptıkları putlardan ibaret değildir. İnsan paranın, malın, kadının, mevki ve makamın, hatta elbisenin, yiyecek içeceği veya dünyalık herhangi bir şeyin kulu da oluyor. Bunlara çok kıymet verip gönül bağlayan, hayatı bu dünyadan ve dünyalıklardan ibaret gören kimse helak olmuş demektir. Çünkü böyle bir kimsenin önce itikadı, inancı doğru değildir. İnancı doğru olmayan bir insanın ibadetlerinin, düşüncelerinin, hareket ve davranışlarının doğru olmayacağı da tabiidir. Hatta birçok insan batıl ilahlara ve putlara tapınmaktan uzak durmasına karşılık paranın, mevki ve makamın, dünya zevklerinin kulu kölesi olabilir. Bu durum günümüz insanının büyük ekseriyeti itibariyle böyledir. Günümüzde, çevremizde, baktığımızda görüyoruz. Mesela bizim memleketimizde Allah yerine başka ilahlara tapanlar veya putları Allah'la kendileri arasında aracı yapanlar yoktur. Mekke müşrikleri gibi böyle puta tapanlar yoktur. Ama para ve pula, mevki ve makama, dünya hırsına kendilerini kaptıran ve bu sebeple Allah yolunda sapanlar çoktur. Belki bunların çoğu kendisi bile bu durumun farkında değildir. Bu durumu üzerinde düşünemiyordur. Düşünmeye vakit ayırmıyordur. Onun için zaman zaman hatırlatarak onları biraz düşünmeye sevk etmek, durumunu fark ettirmek lazım. Madem ki bunlar insanı varlığına ve birliğine inandığını söylediği Allah'ın yolundan saptırıyor bu mal mülk ve onu emir ve yasaklarını dinlememeye sevk ediyor, o halde kişinin bunları ilahlaştırdığı söylenebilir. Onların dediğini yapıyor, Allah'ın dediğini yapmıyor. Bu sebepledir ki Peygamber Efendimiz bizleri bunlara kul olmaktan şiddetle sakındırmıştır. Böyle bir durumun helakimize sebep olacağını bildirmiştir. Bilhassa hadis-i şerifte zikredilen altın, gümüş, kumaş ve giyecek elbise insanların daha çok düşkün olduğu ve şeytanın da insanı kandırmasına vesile olan şeylerdir. Şeytan da bunlarla daha çok kandırır insanı. İnsanın düşkün olduğu başka şeylerin sayılmamış olması onların sakıncası olmadığı anlamına gelmez. Yani bunlar örnektir. Bunun gibi insan neye köle olursa o tehlikeli bir durumdadır. Hadisten çıkarılacak dersler: bir, Allah'tan başka hiç kimseye ve hiçbir şeye kulluk etmemek gerekir. İki, altın ve gümüş başta olmak üzere dünyanın mal ve mülküne taparcasına bağlanmak dinimizde yasaklanmıştır. 3. İslam edebine göre çok pahalı ve herkesin gözüne batacak derece gösterişli elbiseler giymek hoş karşılanmamıştır. Dikkat çekici bir şekilde göze batan renklerle, süslerle böyle gösteriş yapılırcasına, gösterişe hava atmaya, gurur rakibine müsait elbiseler hoş karşılanmamış. 4. İnsanı Allah'tan gafil kılacak, ibadet ve taatine engel olacak derecede dünya malına dalmak ve onları biriktirmekle meşgul olmak İslam nazarında kötü karşılanan bir davranıştır. Evet kıymetli dinleyenler, bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yeni bir programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olunuz.